15. ayrım. O yalnızca yazılarını kalemle not defterlerine karalıyordu. Mektup yazması gerektiğinde dolabında sakladığı 20 yıldan eski antika bir daktilo kullanıyordu. Aslında ortalama bir bilgisayarı vardı. Karısı hastalandığının ilk yılında satın almıştı ve daha sonra ölümünden bir yıl önce de bir üst modele geçirmişti. Karısının bu makineyi internetin o merak uyandırıcı bağımsız dünyasında kanserlilere destek gruplarını ziyaret etmek ve başka kanser kurbanlarıyla konuşmak için kullanmış olduğunun farkındaydı. Karısının özel yaşamına izinsiz girmeyerek saygı gösterdiğini düşünüp ona bu tür karşı çıkma hareketlerinde eşlik etmiyordu. Bir başkası bunu yeterince ilgi göstermediği yönünde yorumlayabilirdi. Öldükten kısa bir süre sonra makineyi bulunduğu ve karısının gücünü toplayabildiği zamanlarda başında oturduğu yatak odalarının köşesindeki masadan alıp bir kutuya kaldırarak binanın bodrumundaki bir odaya yerleştirdi. Onu atmayı ya da bir okulun kütüphanesine vermeyi düşünmüştü ancak bunun için bir türlü zaman bulamamıştı. Bilgisayarın ona şu anda lazım olabileceği aklına geldi. Çünkü Rumpelstiltskin bilgisayar kullanmayı biliyor diye düşündü. Tam o anda ölmüş karısının bodrumdaki bilgisayarını geri getirmeye karar verdi ve oturduğu yerden kalktı. Masanın sağ tarafındaki en üst çekmecede bir asma kilit anahtarı vardı. Hemen kaptı. Sokak kapısını kilitlemiş olduğundan emin olup ardından bodruma inmek için asansöre bindi. Apartmanın deposuna inmeyeli aylar olmuştu ve küf kokan havayı alınca burnunu buruşturdu. İçerisi resmen kavruluyordu. Sadece asansörden inmek bile astımlı gibi daralmasına neden oldu. Bina yönetiminin bu alanı neden hiç temizletmediğini merak etti. Duvarda bir ışık düğmesi vardı. Hafifçe vurarak açtı, 100 wattlık yalın tepe ışığı bodrumu biraz aydınlatıyordu. Her hareket ettiğinde yanında karanlığın ve üzüntünün içinden hızlı ve garip bir şekilde geçen gölgeler taşıyordu. Apartmandaki 6 dairenin her birine ait bir depolama alanı vardı. Ucuz bazlı ağacı ahşaplarına çivilenmiş kümes telleriyle çizilmişti. Dışına da daire numarası basılmıştı. Lazım olmayan bavulların, kullanılmayan ve paslı bisikletlerin, kayak takımlarının, kırık sandalyelerin ve eski evrak dolusu kutuların konulduğu ve buhar borularının geçtiği bir yerdi. Toz ve örümcek ağları neredeyse her şeyi kaplamış durumdaydı ve buradaki neredeyse her şey atılamayacak kadar az değere sahip ama her gün yanınızda tutamayacak kadar değersiz kategorisindeydi. Belki de bir gün lazım olabilir deyip zaman zaman biriktirmiş olduğumuz ama nadiren kullanılan şeyler de bu kategoriye giriyordu. Kafasıyla tavan arasında fazlasıyla pay kalmasına rağmen Ricky hafifçe aşağıya doğru eğiliyordu. Onun eğilmesine sebep olan daha çok kapalı alandı aslında. Elinde asma kilidin anahtarı kendi kabinine yaklaştı. Ama kilit önceden açılmıştı. Unutulmuş bir Noel ağacı süsü gibi kapı kolundan aşağıya sarkıyordu. Yakından baktı ve bir civata kesicisiyle kesilmiş olduğunu anladı. Ricky bir adım geriye gitti. Önünden aniden bir fare koşmuş gibi şoktaydı. İlk içgüdüsü dönüp kaçmaktı, ikincisi içeri doğru ilerlemekti. Tam olarak bunu yaptı. Kümes teli kapıya doğru yürüyüp onu yavaşça açtı. O anda karısına ait bilgisayarı taşıyan kutunun orada olmadığını gördü. Deponun daha içerisine girdi. Tepedeki lamba kendi gövdesi tarafından kısmen kapatılmıştı. Böylece kılıç misali aydınlanmalar etrafı kesiyor gibiydi. Etrafa bakındı. Ve bir kutunun daha eksilmiş olduğunu gördü. Bu eski vergi iadelerinin kopyasını tuttuğu büyük plastik bir dosya kutusuydu. Bunun dışında kalan ve neredeyse çöp değerine sahip her şey tamdı. Yenilmiş olmanın kahredici duygusuyla neredeyse düşerek arkasını dönüp asansöre doğru yürümeye başladı. Tozlu ve kirli hatıraların saklandığı bodrumdan çıkıp tekrar öğle güneşine, daha temiz bir havaya ulaştığında kayıp bilgisayarının ve vergi iadelerinin nasıl bir etki oluşturabileceğini düşünmeye koyuldu. Nedir çalınan diye sordu kendi kendine. Aniden ürperdi. Kendi sorusuna cevap verdi. Belki de her şey. Kayıp vergi iadeleri midesini kötü bir ekşime hissiyle alt üst etti. Avukat Merlin'in mal varlığı hakkında bu kadar çok şey bilmesi gayet doğaldı. Muhtemelen Ricky'nin mütevazi yatırımları ile ilgili her şeyi biliyordu. Vergi beyanı sosyal güvenlik numarasından hayır bağışlarına kadar uzanan bir yol haritası gibidir. Bir insanın varlığı ile ilgili tüm gidilmiş yolların hikayesini anlatmadan gösterir. Harita gibi başka bir insanın hayatında bir yerden başka bir yere götürür. Paralı otoyolların aktığı ve arka yolların başladığı yerlere. Tek eksiği tarif ve renk. Kayıp bilgisayarda Ricky bir o kadar korkutmaktaydı. Sabit sürücüsünde ne kaldığına dair hiçbir fikri yoktu. Ama bir şeyler olduğuna emindi. Karısının hastalıkla boğuşurken bilgisayar başında geçirdiği saatleri hatırlamaya çalıştı. Ona ait acıların, hatıraların, kavrayışların ve sanal yolculuklarının ne kadarının orada olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. Bilgisayar teknisyenlerinin geçmişe ait her türlü bilgiyi hafıza kartından geri getirebildiklerini biliyordu sadece. Rumpelstiltskin'in makineden almak istediğine karar verdiği şeyi çekip çıkarabilecek yetenekte olduğunu varsayıyordu. Ricky kendini dairesine attı, hissettiği ihlal edilmişlik duygusu kızgın tıraş bıçağı ile doğranmaya benziyordu. Etrafına bakındı, özel ve güvenli olduğunu düşündüğü her şeyin aslında korunmasız olduğunu anladı. Hiçbir şey gizli değildi. Çocuk olsa o anda gözyaşlarına boğulmuş olacağını fark etti. O gece gördüğü rüyalar karanlık ve öfkeli hayallerle doluydu. Bıçakla doğranıyordu. Bir rüyasında aşırı loş bir odadan geçmeye çalıştığını görmüştü. Eğer ayağı takılırsa karanlığın içine düşüp unutulmuşlar arasına gireceğini biliyordu. Rüyasındaki uzantıyı zikzaklarla geçerken koordinatsız ve sakar hareket ediyor, uyuşmuş parmaklarıyla buğulu duvarları kavramaya çalışıyordu. Yol onu çaresizliğe götürüyordu. Zifiri karanlığa ve insanın bilincini tekrar yakalarken hissettiği bocalamaya benzeyen o anki panikle yatak odasında uyandı. Pijamasından ter damlıyor, kesik kesik nefes alıyordu. Ve saatlerce aralıksız ağlamış gibi sesi kısılmıştı. Bir anlığına kabustan uyanıp uyanmadığından emin olamadı. Yatağının yanındaki lambayı yakıp her zamanki odasında olduğunu fark ettikten sonra kalbi normal hızıyla atmaya başladı. Ricky kafasını yastığa dayadı, dinlenmeye ihtiyacı vardı. Ancak dinlenemeyeceğini biliyordu. Rüyalarının anlamını çözmek hiç de zor değildi. Uyanıkken hayatı ne kadar kötü gidiyorsa rüyalarındaki görüntüler de o kadar kötüydü. İlan o sabah Times gazetesinin ön sayfasında yayınlanmıştı. Hem de Rumpelstiltskin'in istediği şekilde. Yazıyı birkaç kez okudu. Bu işkencesine en azından üzerine düşünebileceği bir şey verecekti. Ricky adamın yanıt vermesini ne kadar zaman alacağını düşündü. Ama bunun hızlı olmasını bekliyordu. Belki ertesi sabahki gazetede çıkardı. O zamana kadar bulmacanın üzerinde biraz daha kafa yormanın yapılacak en iyi şey olduğuna karar verdi. İlanın yayınlanmasıyla içini birden geçici bir başarı duygusu kaplamıştı. Bir adım ileride olduğu için cesareti yerine gelmiş ve kararlılığını artırmıştı. Önceki gün keşfettiği kayıp bilgisayar ve vergi beyanlarının yol açtığı umutsuzluk yok olmasa da en azından bir kenara atılmıştı. İlan Ricky'ye en azından bugün bir kurban olmayacağı hissini verdi. Artık yoğunlaşabildiğini, hafızasının daha keskin ve güçlü olduğunu düşünüyordu. Ricky hafızasını tazelerken ve kendi iç dünyasında sık sık yolculuklar yaparken gün hızla akıp geçiyordu. Hastalarıyla beraber olduğu sıradan günler gibi. Sabahın sonuna doğru iki ayrı çalışma listesi oluşturmuştu. Yine kendini 1975'te başlayan ve 1985 yılına uzanan dönemle sınırlandırmıştı. İlk listede ona tedaviye gelen 73 kişi belirlemişti. Tedavi süreleri değişkendi. Ciddi sorunları olan bir adamın tedavisi 7 yılken, evliliğinde sıkıntılar yaşayan bir kadınınki 3 ayı bulabiliyordu. Çoğu hastanın tedavisi 3 ila 5 yıl aralığındaydı. Birkaçı ise daha kısa süreli tedavi görmüştü. Hastalarının çoğunda geleneksel Freud'un psikanalizler uyguluyor, haftada 4 veya 5 kez divandan ve mesleğin çeşitli tekniklerinden yararlanıyordu. Bazılarında ise bunu kullanmıyordu, onlarla yüz yüze gelip basit konuşma seansları gerçekleştiriyordu ki Böyle durumlarda bir psikanalist gibi değil de onun kaçınmak için çoğunlukla çaba harcadığı fikirler, bildirimler ve önerilerle beraber sıradan bir terapist gibi davranıyordu. 1980'li yılların ortalarına kadar bu tür hastaların çoğunu muayenehanesine gelmekten vazgeçirdiğini ve kendisini tamamıyla psikanalizin derinliğe inme deneyimine adadığını fark etti. Ayrıca bir takım hastaların belki de 10 yıllık süreçte 24 tane tedaviye başlayıp yarıda kestiklerini biliyordu. Tedaviye devam etmeme nedenleri karışıktı. Bazılarının tedavi ücretini ödeyecek paraları ya da bunu karşılayabilecek sağlık sigortaları yoktu. Bazıları da iş yeri veya okul durumları nedeniyle taşınmak zorunda kalmıştı. Birkaçı sadece öfkeyle yeterince yardım görmedikleri ya da bunun hızlı gerçekleşmemesi yüzünden veya henüz istedikleri gerçekleşmediği için dünyaya aşırı kızgın olduklarından tedaviyi bırakma kararı vermişlerdi. Böyle insanlar az sayıdaydı ama mevcuttu. Onlar ikinci listeyi oluşturuyorlardı. Bu hazırlanması çok daha zor bir listeydi. İlk bakışta onun çok daha tehlikeli bir liste olduğunu fark etti. Bu listedekiler kızgınlıklarını Ricky'ye karşı bir saplantı haline getirebilmiş ve bunu ileri bir boyuta taşımış kimselerdi. İki listeyi de önündeki masaya koydu ve isimlerinden yola çıkarak izlerini takip etmeye başlaması gerektiğini düşündü. Rumpelstiltskin'in cevabı alır almaz her birinden birkaç kişi eleyebilir ve ilerleyebilir diye düşündü. Bütün sabah hesap yöneticisinden bir telefon gelmesini bekledi. Adamdan haber almamış olmasına biraz şaşırmıştı çünkü geçmişte Ricky'nin parasını her zaman sıkıcı bir çalışkanlılık ve güvenirlikle elde etmişti. Numarayı tekrar tuşladı ve yine sekretere ulaştı. Ricky'nin sesini duyunca sekreter bocalar gibi oldu ve "Oh, Dr. Starks, Bay Williams tam da sizi aramak üzereydi. Hesabınızla ilgili biraz karışıklık oldu," dedi. Ricky adeta taş kesilmişti. "Karışıklık?" diye sordu. "İnsanları başkalarıyla karşılaştırabilirsiniz. Köpekleri başka köpeklerle karıştırabilirsiniz. Ama para nasıl olur da karıştırılır? Bu mümkün değil." "Sizi Bay Williams'a bağlayacağım," diye karşılık verdi sekreter. Kısa süren bir bekleyişin ardından hattın diğer ucundan hesap yöneticisinin sesi geldi. Aşina olduğu ama tanımlayamayacağı bir ses. Ricky'nin yatırımlarının hepsi gerici yatırımlardı. Sıkıcı, menkul kıymetler ve yatırım fonları, bonolar. Hareketli veya aşırı modern şeyler yoktu. Sadece tutarlı ve sabit büyüme. Özellikle önemli değillerdi. Tıp dünyasındaki tüm meslekler arasında psikanalistler talep edecekleri ücret ve görebilecekleri hastaların sayısı açısından en kısıtlılar arasındaydı. Psikanalistler, 3 ayrı hastayı aynı zaman aralığında 3 farklı tetkik odasına kaydettiren röntgen uzmanları ya da seri ameliyatların birinden bir başkasına geçen anestezi uzmanları gibi değillerdi. Psikanalistler pek sık zengin olmazlardı. Ve Ricky de bu kurala istisna oluşturmuyordu. Cape'te bir arsası ve dairesi vardı. Sadece bu kadar. Ne Mercedes'i, ne iki motorlu planörü, ne Long Island Sound limanına demirlenmiş Rüzgar Kızı adlı uzun bir filika. Ona emekliliği için yeterince para sağlaması için tasarlanan sadece birkaç akıllı yatırım. Tabii eğer hasta yükünü hiç azaltmayı düşünmeyecek olursa. Ricky borsacısıyla yılda en fazla bir ya da iki kez konuşurdu, o kadar. Müşteri temsilcisinin havuzunda hep küçük, saf balıklardan bir tanesi olduğunu tahmin ediyordu. "Doktor Starks," diye bağlandı hesap yöneticisi telefona. Kibarlıktan öte ve hızlı hızlı konuşuyordu. "Sizi beklettiğim için özür dilerim ama burada bir sorunu çözmeye çalışıyoruz." Ricky'nin midesi boş gibiydi ve de sert. "Ne tür bir problem?" "Pekala," dedi hesap yöneticisi. "Yeni çevrim içi borsacılardan biriyle kişisel bir ticari hesap açtırdınız mı?" "Çünkü..." "Hayır, açtırmadım. Aslında neden bahsettiğinizi pek bilmiyorum." "Tamam, karışıklık yaratan kısmı da bu. Hesabınızda önemli günlük alım-satım işlemleri yapılmış görünüyor." "Günlük alım-satım da nedir?" diye sordu Ricky. "Hızlıca hisse alıp satmak demek. Piyasadaki dalgalanmanın bir adım önüne geçmeye çalışmak." Tamam, bunu anladım ama ben öyle bir şey yapmıyorum. Hesaplarınıza erişimi olan birisi var mı? Belki de eşiniz de. Elbette diye hızlıca cevap verdi hesap yöneticisi. Hatırladım, özür dilerim. Veya başka birisi, çocuklarınız var mı? Hayır, çocuğumuz olmadı. Param nerede diye sordu Ricky sert ve emredici bir üslupla. Araştırıyoruz. Bu iş polise intikal edebilir. Doktor Starks, bunun gerekli olduğu kanaatindeyim. Yani demek istediğim, eğer birisi hesabınıza yasa dışı yollardan eriştiyse... Param nerede diye ikinci kez cevap istedi Ricky. Hesap yöneticisi duraksadı. Tam olarak söyleyemem. Dahili denetçilerimiz hesabınızı kontrol ediyorlar. Söyleyebildiğim tek şey çok büyük bir hareketlerin olduğu. Hareket derken neyi kastediyorsunuz? Para orada öylece duruyordu. Tam olarak düşündüğünüz gibi değil. Abartısız onlarca, belki de yüzlerce alım satım, transfer ve de yatırımlar yapılmış. Şu anda nerede? Hesap yöneticisi devam etti. Aşırı karmaşık ve girişimci finansal işlemler, gerçekten sıra dışı bir yol. Sorumu cevaplamıyorsunuz dedi Ricky. Sesini öfke kaplıyordu. Fonlarım, emeklilik hesabın, nakit fonlarım. Araştırıyoruz. En iyi adamlarımızı buraya yönlendirdik. Herhangi bir gelişme kaydedince güvenlik müdürümüzün sizinle irtibata geçmesini sağlayacağım. Bunca hesap hareketi varken buradakilerin yanlış bir şey görmediklerine inanamıyorum. Ama bütün param. Şu anda dedi görevli yavaşça, hiç para yok. En azından bulabildiğimiz bir para yok. Bu mümkün değil. Keşke öyle olsa diye devam etti adam. Ama öyle değil. Endişelenmeyin Doktor Starks. Araştırmacılarımız hareketleri izleyip bulacaklar. Geniş çaplı bir araştırma başlattık. Hem hesaplarınız sigortalı, en azından kısmi olarak. Nihayetinde bunu açıklığa kavuşturacağız. Sadece biraz zaman alacak ve daha önce de söylemiş olduğum gibi polisi ya da SEC'i sürece dahil etmek zorunda kalabiliriz. Çünkü sizden anladığım kadarıyla bir tür hırsızlık söz konusu olabilir. Ne kadar zaman? Yaz mevsimindeyiz ve personelin bir kısmı tatilde. Tahminimce birkaç haftayı geçmez. En fazla Ricky telefonu kapattı, birkaç haftası yoktu. Günün sonunda hesaplarına erişimi olan biri tarafından henüz hücum edilmemiş sahibi olduğu tek hesabının Wellfleet'teki First Cape Bankası'nda bulunan küçük çek hesabı olduğunu belirleyebildi. Bu hesap sadece yaz gereksinimlerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştu. Hesapta en fazla 10 bin dolar vardı. Yerel balık pazarında, markette, içki dükkanında ve Nalbur'da hesap ödemek için kullandığı para. Bahçe aletlerini, bitkilerini ve tohumlarını alırken bu paradan ödeme yapıyordu. Tatilinin sorunsuz geçmesi için bu parayı kullanıyor, bir aylık ev masraflarını ondan çıkarıyordu. Rumpelstiltskin'in bu hesaba saldırmamış olması onu biraz şaşırtmıştı. Oyun oynuyor gibiydi. Sanki sırf kızdırmak için hesabında bu kadar para bırakmıştı. Ne olursa olsun Ricky bu parayı diğerleri gibi bilinmezliğe karışmadan önce ele geçirmenin bir yolunu bulması gerektiğini düşünüyordu. First Cape Bankası'nın müdürünü aradı ve ona hesabı kapatması gerektiğini ve bakiyesini nakit olarak isteyeceğini anlattı. Müdür bu işlem için Ricky'nin orada olması gerektiğini söyledi. Ricky için orada olmak sorun yaratmıyordu. Başka kuruluşlarında parasını işlerken aynı politikalara sahip olmalarını diledi. Müdüre başka hesaplarda sorunlar yaşandığını ve bundan dolayı kendisinden başka hiç kimsenin parayı almaması gerektiğini açıkladı. Müdür paraları Ricky gelene kadar bizzat saklayacağı bir banka çekine yazılmasını teklif etti. Bu kabul edilebilirdi. Sorun parayı nasıl alacağıydı.